İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugünkü konumuz affetmek. Bunu söylerken bile biraz ağırlığını hissederek söylüyorum. Öncelikle tabii biz Kur'an kavramları üzerinden gittiğimiz için Allah'ın affetme özelliği, onunla ilgili isimleri, Kur'an-ı Kerim'de affetmenin, bağışlamanın nasıl, hangi ayetlerde ne şekilde geçtiği ve bizim mümin, inanan bireyler olarak bundan nasıl etkilenmemiz gerektiği, nasıl anlamamız gerektiği ile ilgili. Ama tabii ben araştırma yaparken şunu fark ettim ki bunun altında çok derin bir felsefe var ve ciddi bir literatür var. Yani affetmek çok çalışılıyor. Pek çok alanda çok çalışılıyor. Psikolojik olarak da tabii şimdi insanların yani medikal alana yansımış bir takım yansımalarını görüyoruz. Bunları da konuşacağız ara ara ama hiç olmazsa Kur'an kavramı olarak en baştan oradan başlayalım isterim. Ne dersiniz? Buyurun.
Estağfurullah. Hemen siz söyleyince aklıma geldi. Şu anda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yürümekte olan bir tez var. Affetmekle ilgili doktora tezi. Yani psikolojide yapılıyor. Öyle sadece birkaç ayeti alt alta koyup günahların affedilmesi, yani sadece Allah ile insan arasındaki ilişkiye sıkıştırılmış bir terim değil. Aynı zamanda yaşadığımız hayatta karşılaşılması muhtemel olan risklerin minimize edilmesi, karşılaştığımız insanlara karşı davranışımızdaki boyutu kontrol altına almaya dönük de, yani total olarak hayatı daha yaşanabilir bir hayat kılma anlamında, çok iddialı olmama anlamında, itidalli bir yaşam sürme anlamında bir terim o. Yani hayatı organize eden bir terim. Niye itidal dedim? Neden öyle bir çok iddialı olmama kelimesini seçtim orada cümlesini? Çünkü her zaman affetme ya da affedilmeye adayız. Ya öyle hayatımız bakarsak çok fazla keşkelerden oluşuyor. Bu doğru mu? Keşke şöyle yapsaydık.
Elbette.
Keşke. Neden? Çünkü insanın özellikle üç terim öne çıkarılır hayatı organize ederken insanla ilgili. Bu üç terim aynı zamanda Allah'ın alemi yaratmaya başladığında en aktif üç sıfatıdır. Yunan felsefesi bunun üzerine oturmuştur. Orta Çağ felsefesi bunun üç terimin üzerine oturmuştur. İslam felsefesi, İslam kelamı bu üç terim üzerine oturmuştur. Nedir o terimler? Latincesi aklımda, onları söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi scientia, yani ilim, bilmek. Diğeri potentia, yani kudret, bir şeye gücün yetmesi. Diğeri de voluntas, yani irade etmek. Şimdi şu buraya şuradan geldik. Dedik ki neden hayatımızda çok fazla keşke var? Şundan, yani keşkeler affedilmekle çok alakalı. Keşke bunu yapsaydım ya da şöyle yapmasaydım dediğimizde önce kendimizi bir defa affetmemiz lazım. Ya öyle olmadı. Neden? Çünkü biz yaptığımız şeylerin sonuçlarını mutlak anlamda bütün boyutlarıyla hesap edecek bir bilgiden yoksunuz. Bu açık. Yani bizim bilgimiz her şeyi kuşatan, mutlak anlamda dört dörtlük sonuçlarını çok açık, seçik bir şekilde gören bir bilgiyle donatılmış değiliz. Dolayısıyla bilgi yönünden bir eksikliğimiz var. İki, dedi ki potentia, yani kudret. Yani sınırların belli, gücümün sınırları belli, yapabileceğim belli. Yapabileceklerim ve yapamayacaklarım, insanın haddini, sınırlarını yani bilmesi en büyük erdemdir der Aristo. Erdem kişinin sınırlarını bilmesidir. Gücümün sınırları da belli. Bu ikisi, yani bilgim ve gücüm, irademin de sınırlarını belirliyor. Ben çok şey istiyorum, iradem. Şunlar benim olsun, şunu yapayım, bunu yapayım. Fakat bunu, bu cümleleri kurarken bir taraftan da diyorsun ki Kardeşim yani senin ilmin, bilgin de, kudretin de bu isteklerini karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla yine sınırlarına çekil. Şimdi bu üç kelime, yani bilgimiz, gücümüz, kudretimiz ve irademiz sınırlı olduğu için, insani olduğu için, doğal olarak insani olduğu için yaşamımızda ve başkalarının yaşamında arzu edilmeyen olaylar gerçekleşebilir. Bunlara karşı bir emniyet sübabı olarak affetme kelimesi önümüzde duruyor. Önce evet, kendinizi affedeceksiniz. Bunu yapamadım da dünyanın sonu değil, ne yapayım? Ya da çocuk bir şey yapamamış, eşiniz bir şey yapamamış, ne yapacağız? Dünyanın sonu değil. Çünkü yaratılış doğaya uygunluk hata yapmayı gerektiriyor. Bakın hocam, insan doğası, evet, beşer, nasıl deriz biz onu? İnsan zihni, insan nisyan ile mağluldür. Yani unutkanlık, hata yapma insanın doğasının gereğidir. Var. Biz ne ilahi bir doğaya sahibiz ne de meleğiz.
Bu affetmeye ve affedilmeye adayız dediğiniz anda ben zaten kafamda böyle bazı şeyler oluşmaya başladı. Yani şimdi baktığımızda genellikle insanlar kendilerini affetme pozisyonunda gördüklerinde işte bu sizin söylediğiniz sınırlılıklarının tam olarak farkındalar mı değiller mi, bu soruyu sormamız gerekir. Çünkü düşünüyoruz ki biz kendimiz affedilme durumunda hiçbir zaman kalmayız. Yani öyle de bir hadsizliğimiz var değil mi? Öyle zaten bir kendimize ben göre bir kendimizi öyle bir yanılsamayla, illüzyonla var ediyoruz.
Ben şundan hatırlıyorum onu. Şimdi Kur'an ayetlerini yorumladığımız zaman işte genelde konuştuğumda bir haftalık bir yerde konuşuyorum. Orada ağırlıklı olarak hanımlar dinliyorlar. Ve mesela şöyle şöyle şöyle yapanlara diyelim ki çok can yakıcı bir azap vardır diyorum. Hanımların yüzünde hiçbir değişiklik yok. Diyorum
tabii
ki
onlar
hanımlar,
başkaları.
Ha diyorum ki hanımlar ya bunun muhatabı herkes. Siz bunu ha diyor zaten başkasına diyor bu ayet.
Başkasına diyor.
Bakıyorum böyle müjdeleyici ayetlerde yüzünüzde güller açıyor. Şu bize diyor. Uyarıcı ayetler de başkasına diyor. Öyle değil. Bütün ayetlerin muhatabı biziz. Dolayısıyla affetmek aynı zamanda affedilecek bir günah, affedilecek bir suç işleme potansiyeli olan insanın, evet, kendisini de garantiye alması demek. İhtiyacımız olacak buna. İhtiyacımız olur. Çünkü hayat böyle bir şey.
Biz Allah'a dua ederken böyle bir terbiyeyle, yani bize rahmet etmesi, bizi affetmesi ve bizi affedilecek şeyler yapmaktan koruması için dua ederken aslında bunu kabul ediyoruz bir noktada. Yani biz affedilecek işler yapıyoruz. Kendimiz için dua ediyoruz çünkü, değil mi? Falancayı filancayı çoluğumu çocuğumu diye çoğu zaman değil, kendimiz için affedilecek dualar, affetmeye bizi iten diyoruz. Bunu açık açık söylüyoruz. Aslında demek ki bunu da çok fark ederek söylemiyoruz. Bu sizin söylediğiniz ikili ayrım bana bunları da düşündürdü. Yani ya, insanın dili bir şeyleri söylüyor da herhalde biraz böyle içselleştirme konusunda zaaflarımız var.
Yani ama şu insanın şöyle denir, Muhammed İkbal'in ifadesidir. Der ki insan iyi bir insan olduğuna üç tane şahit tutması gerekir diyor. Üç şahit. Bu şahitlerden bir tanesi insanın kendi kendine şahitliğidir. Siz kendinizin nasıl bir insan, nasıl bir birey olduğunuza ilişkin bir kanaatiniz mutlaka vardır ve bu bazen dile gelir, bazen hissedir söylemeseniz dahi. Yani çok böyle diyelim kimsenin hazzetmediği, elinden ve dilinden hayır namına, iyilik namına hiçbir şey çıkmayan adamlar, ben zannetmiyorum ki adamlar desinler ki ya dünyanın en iyi adamı benim ya. Çok onlar da
bilirler.
Onlar da
kendilerini
bilirler. İtiraf etmezler. Önce kendimize şahitliğimiz gerekir. İkinci olarak başka insanların bize şahitlik etmesi lazım iyi olduğumuza dair. Üçüncü olarak da Allah şahit olması lazım siz iyi bir insansınız diye. Şimdi ama birinci nokta insanın önce kendi kendine şahitliğinden bahsediyor.
Burayı çok iyi anladım hocam. Yani gerçekten bu affetme konusunda insanın öncelikle kendisinin bu konumda çok sağlam bir biçimde hissetmesi lazım.
Ona Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor biliyorsunuz. Nefsi levvame.
Evet.
Yani nefis orada insan demek. Nefsi levvame bir hata yapıp da hatadan sonra ben bunu nasıl yaptım? Bu bana yakışmadı diyen insandır. Bakın bu bir tövbenin affedilmeyi hak etmenin ilk adımı budur. Bu hukukta bile var. Yani ceza hukukunda bile iyi hal indirimi diye bir şey var. Şimdi iyi hal indirimi, adam diyor ki yani uydum şeytana diyor. Şeytana uydum diyor. Ben çok pişmanım. Nasıl böyle bir şey yaptım? Hı hı. Diyen adamı diyorsunuz ki adam pişman olmuş. Onun kendisine bu şahitliğini hakim dikkate alıyor ve iyi hal indirimi uyguluyor.
Elbette bu devam etmediği, sistematik bir hale gelmediği
ama bir
sürece...
başkası var, adama soruyorsun niye yaptın? İyi ki yaptım diyor. Bir daha olsa bir daha yaparım diyor. Diyorsun yani, şimdi bakın buradaki kişinin kendisini kınaması. Yani ben böyle bir şey nasıl yaptım? Nefsi levvame. Kur'an'da geçiyor bu. Bu affedilmiyor, affedilmeye aday olduğunun, affedilme ihtimalinin çok yüksek olduğunun bir işaretidir. Şimdi bazı insanlar bu affetme, affedilme ya da affedilmeme olayını obsesyon derecesinde, takıntı derecesinde zihinlerine takıyorlar. Yani bir insanın sürekli günahkar olduğunu ya da suçlu olduğunu hissetmesi. Allah korusun, şöyle düşünün. Bunu illa günah anlamında değil. Diyelim ki olan bir olay söylüyorum. Sabah çocuğunu servise bindiren bir anne 10 dakika sonra kaza haberini alıyor. Çocuğu vefat etmiş ve buna kendisinin sebep olduğunu düşünen ve böylece suçluluk psikolojisi içerisine giren bir insanı siz şimdi düşünün. Her türlü bu tür kişinin kendi içine, solipsizm dediğimiz kendi dünyasına kapanıp ve bütün algılarını kapatıp ne söylüyorsanız duymuyor, ne de kendinden bir ses çıkıyor. Şimdi bu çok fena bir travmatik hal.
Bu uç bir nokta değil mi hocam? Ama buraya kadar olabilecek vardıran duygu yine bu, kendini affetmeme duygusu.
Aynı durum. Kendini bir şekilde suçlu görme ve açık bir kapıyı, hiçbir zaman bir ümit kapısını görmeme. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kanut diye bir kelime var. Kanut kelimesi rahmetten, Allah'ın bağışlayıcı olma niteliğinden uzak olma, bunu hiç hesaba katmadan bir yaşam sürme hesabı yapmaya kanut kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim.
Bu da büyük bir hadsizlik değil mi hocam?
Bu küfürle.
Küfürle eşdeğer bir şey.
Bu küfürle. Diyor ki Allah-u Teala kanut, yani Allah'ın rahmeti artık benden uzak. Ben burada affedilmeyi hiçbir şekilde hak etmiyorum ve ben affedilecek değilim yani. Bu günah bana yeter diyen ancak bir kafir buna diyebilir. Hı hı. Bu korkunç bir şey bu. La taknitu min rahmetillah. Kanut kelimesi, hı hı, buradan türüyor. Ve ayette
Allah'ın
de kanut olarak geçiyor.
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz
yani,
manasında. Evet.
Ümit kesme, orada ümit kesmeyiniz şeklinde, hı hı, tercüme ediyoruz. Doğru, fakat kanut aynı zamanda Allah'la ilgili algımızdaki bir çarpıklığı gösteriyor. Hı. Yani sen tamam yaptığın bir şey de kardeşim, bunu yapma potansiyelini bile senin içine, seni yaratan bu şekilde koymuş bunu. O da diyor ki tamam, ben seni bu şekilde yarattım. Hata verdiğin yerde bunu onaracak olan, seni rehabilite edecek olan benim. Sen diyorsun
benimle
ki
benimle ilgili diğer,
aynen,
değil mi, algılar var, onlara sarıl aynen. Yani rahmetime tamam, sarıl, benim affediciliğime sarıl, evet, benim adaletime oraya, sarıl, tamam, pek çok duygu evet, var onlara evet, sarıl ve onlara, kendini tamir et.
Dolayısıyla Allah tasavvuru konusunda müthiş bir kayma var orada ve bu affedilmiyor. Ya mesele işlediği günah değil. Günahın affedilmeyeceğine ilişkin kanaat insanı küfre götürüyor. İlginç bir ayet-i kerime. La taknitu min rahmeti.
Buradan bu çok önemli ama bir başka yere daha sıçrattı beni. Şöyle, yani insan bu kadar kendini bilmezliğin içerisinde, demek ki hani Allah'la kendi arasındaki affedicilik hususunu algılayamadığı gibi, yanlış algıladığı gibi, insanlarla olan ilişkisinde de kendini nereye koyuyorsa, hani affetmiyor ya. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Şimdi bu soruyu sordurdu bana. Bir dakika bir şey. Yani ne oluyor? Yani Allah'ın bu kadar yüksek affediciliğine sığınması öğütlenen bir varlıkken, böyleyken bile, yani bu kadar uç noktalara gitme. Neticede dönüp dolaşıp geleceğin
çok
yer
güzel.
Benim. Buradayım, seni bekliyorum.
Çok güzel.
Bunu Allah bize yansıtmışken, bir dakika, yani insanlar arasındaki bu affedememezlik ve de bunu öbür dünyaya havale etme meselesi. Çünkü kültürde böyle şeyler çok fazla hocam. Yani hakkını helal etmiyor insanlar vesaire. Yani bunu bir başarı olarak mı görmek lazım? Nedir yani hakkımızı helal etmiyoruz, affetmiyoruz? Halbuki o yükü kendi üstümüzde çekiyoruz değil mi yıllar boyunca?
Bu, şunu deneyebilirler.
Bu da bir hastalık gibi bir şey yani.
Şu denenebilir Remzi Hocam, çok güzel ifade ettiniz. Yani bu Allah'la insan arasındaki ilişkinin bizim hayatımıza, o dikey ilişkinin bizim hayatımızda yatay ilişki olarak aramızdaki muamelatta kendisini göstermesi gerekir. Bunun çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani
ama hayat amacımız bu hocam. Hiçbir şey kolay değil ki. Zaten bunu başarmak için buradayız.
Aynen öyle. Yani başkasının yapamadığını yapmak çok önemli. Başkasının yapamadığını. Bu zor. Zor evet. Yani size çok kötülük yapan birisine iyilik yapmak. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki yani kötülüğe kötülükle karşılık vermek de kötülük.
Bitmez.
Ve ceza seyyiatin, seyyiatun misluha. Bir kötülüğe kötülükle karşılık vermek de kötülüktür. Hayat kötülüklerle dolmuş bir havuz ve orada da biz boğulacağız. Şimdi
bu kısasta da hocam öyle değil mi? Yani bu affetme konusu beni orada her zaman çarpmıştı. Yani ne olursa olsun hani,
ama affetmeyi istiyor Allah.
Affetmeyi istiyor. Yani bu kadar enteresan bir nokta. Yani. Çünkü bu sizin için iyi.
Herkes için iyi olan istiyor Allah. Önce siz.
Sizin için iyi. Siz zannediyorsunuz ki diğer tarafı bağışladım aslında. Onlar rahatladı. Onlar suçlarının cezasını çekmedi. Veya kendilerini bir noktadan sonra haklı bile görüyor olabilirler. Nasıl olsa bir bedel ödememiş oluyorlar ben onları affettiğim zaman diye düşünebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle sizin yaratılış şartlarınız, benim size koyduğum az önce sözünü ettiğiniz kodlar affetmenin sizi iyileştireceğine dair. Ah keşke bunu bir bilsek değil mi hocam?
Yani oradaki Allah'ın katilin dahi affedilmesini istemesindeki temel felsefe ifade ettiniz. Sadece katilin hayatını bağışlamak değil. Orada hem kişinin psikolojik olarak bir rahatlığa ermesi, bir yükün hem kendi sırtından hem de karşı taraftan indirilmesi tarafı var. İkincisi bunun yaratacağı nesiller arası kan davaları, nesiller arası kin ve nefret duygularının, o hissin, o negatif enerjinin sirayetini engellemesi.
Yaşıyoruz yani günümüzde de bunlar maalesef bildiğimiz şeyler.
Güncel olan bir şey.
Hiç bizden uzak değil.
Burada yani Allah'ın Rahman, Rahim oluşuna yapılan vurgunun bir şekilde insanların ilişkilerine yansıması gerekir. Çok ilginçtir Kur'an-ı Kerim'de bu ümit kesme ile ilgili bir ayet-i kerime, birçok ayet-i kerime var. İblas kelimesi kullanılır. İblas, iblasla iblis, şeytan aynı kökten gelir. Yani ümidi kesmek iblis vari bir yaşama talep olmak demek.
Çünkü o zaten bunun için bu dünyada. Yani Allah'la bizim aramızdaki o bağı koparmakla ilgili bir değil mi?
Nerede uzlaşma ihtimali varsa
hemen orada bir işlem.
Şimdi bazı devletler yapıyor bunu. Şeytanın rolüne, iblisin rolüne soyunuyorlar. Bir yerde mesela devletler uzlaşacak, barış yapacaklar. Hemen bakarsınız onlar oraya girerler, karıştırırlar. Dersiniz ki ya ne yapıyorsunuz? Biz ıslah etmeye çalışıyoruz. Ayette diyor ki onlar ıslah etmeye çalıştıklarını söylerler ama dünyayı fesada veriyorlar. Yani uzlaşı, barış iyidir. Bu toplumlar arasında da olsa böyledir. İki kişi arasında da olsa böyledir. Karı koca arasında da olsa böyledir. Evlatlar ve anne baba arasında da olsa böyledir. Islah iyidir. Ameli salih biliyoruz. Islaha yönelik her eyleme ameli salih deniyor.
Evet, o bu zaman da, bu affetme meselesinin barışla da ıslahla da çok yakın alakası
önce
var.
Önce kendimizi ıslah ediyoruz. Ya. Affederek.
Yani insanların bunu da affetmem diye düşünürken, böyle konuşurken, esip yap gürlerken bunu da düşünmesi. Yani bir iyilik peşindeysek, iyilik
mesela,
ıslah istiyorsak.
Evet, aff ve gafur kelimeleri mesela Allah'ın affediciliği, gufranı, gafur, gafur kelimesi ismi taftil formunda gelir. Sige olarak ismi. Yani her türlü günahı, her türlü ayıbı, her türlü suçu bağışlama yeteneğinde, kabiliyetinde olan, bunu yapan anlamında. Gafur.
Bunu yapan ve bizi de buna teşvik eden ve bizim de buna istekli olmamız gerektiğini
sürekli
vurgulayan.
Buna istekli olalım hem de eylemlerimizde, yani şu bazı insanların, onu tekrar etmek isterim. Yani bir suça bulaşıp ya da bir günah işleyip de bunu ebediyen kendi içerisinde demokrasinin kırıcı gibi orada tutup ümitsizliğe gömülmeyi biz bir mümin bireyi karakteri açısından doğru, Kur'an-ı Kerim doğru bulmuyor. Böyle bir karakter basılmış, itilmiş, kendisini kötürümleştirmiş, küçümsemiş bir karakteri Kur'an-ı Kerim istemiyor. Onun için diyor ki ne yaparsanız yapın, benimle muhatap olun, araya kimseyi sokmayın ama. Araya kimseyi sokmayın. Ne gidip bir yerden istimdad edin, yardım dileyin, ne de ağzını adınıza alın. Direkt benden isteyin. Duanız olmasa ben size ne diye kıymet verirdim diyor. Hmm. Duanız olmasaydı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu felsefesi insanın onurunu kurtarma mücadelesi.
Evet, yani esas olan sizinle benim aramdaki ilişki. Buradan hiçbir zaman kopmayacaksınız.
Ama yeter ki
bir cümle. En dönülmez yere geldiğinizi düşündüğünüz anda bile ben oradayım ve siz beni bulacaksınız.
Bu rahatlık, bu ilişki iyi bir ilişki.
Bu çok kolay değil dediniz hocam. Biraz da oradan hareket edelim. Süremiz azaldı. Bu affetmeyle ilgili teorik olarak çalışmalar tabii her alanda devam ediyor ama mesela 9 aşama belirlemişler. Belki benim gördüğüm onlardı. Mesela bir ilkine baktım, bir sonuncusuna baktım. Aradakilere de tabii baktım ama ilkinde diyor ki, ilk aşamada diyor, duyduğunuz en önemli, hissettiğiniz en önemli duygu nefret, öfke, kızgınlık. Yani mümkün değil, siz oradan çıkamazsınız eğer o düzeyde bakarsanız. Şimdi arada başka aşamalar var. En sonunda da diyor ki duyduğunuz duygu sevgidir. Yani öyle bir yerden öyle bir yere geldi ki benim okuduğum
ya, öbür ucu.
Hocam ya inanamadım. Yani bir insan demek ki bu iki uç noktada ama kendisini ıslah etmeye çalışarak dinleyicilerimiz merak ederlerse internette pek çok bununla ilgili makale var. Lütfen okusunlar. Yani pek çok aşamadan geçerek işte ta oradan buraya gelebilir bir varlık potansiyeline sahip olarak yaratılmışız. Neden bunu kullanmayalım? Neden o ilk ve en basit ilkel seviyede kalalım? Neden o nefretle kendimizi de başkalarını da sürekli imha etmek peşinde koşalım? Yani demek ki imkanımız var. Ama çalışmamız gerekiyor.
Bu neyle ilgili?
O seviyeleri geçmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Evet.
Şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi atmosferik bir sistemde yaşıyoruz ve atmosfer, herkes bir havayı soluyor. Yani kirli bir havaysa kirli havayı soluyor. Temiz, mükemmel bir havaysa onu soluyor. Atmosfer. Atmosfer. Bir de etosfer diye bir şey var. Etos. Etosfer. Evet. Yani öyle bir sfer var ki etos. Yani her türlü ahlaki besleme yapılmış orada. Etosiferde herkes aynı davranıyor. Herkes bağışlıyor. Herkes kendisine yapılan kötülüğü bir şekilde minimize etmeye, onu abartmamaya ya yine affetmeye yöneliyor. Şimdi böyle bir ortamda böyle insanlar yetişir. Bunun tersi ortamlarda ki örnekler küçük bir olayda
i̇şte bütün
çok büyük.
Mesela bu çevre insanı var
çevre,
eden
tabii,
şey.
Tabii. İnsan çevresinin çocuğudur.
Evet.
Yani Arap atasözü diye geçiyor.
O İnsan zaman ailelerden başlayacak. Yani. Yine bizim programlarımızda en net söylediğimiz aile bizim için çok
çevre.
Önemli. Yani anneler babalar bunu ne kadar geliştirebiliyorlarsa çocuklarından ve dolayısıyla toplumdan bunu bekleyecekler. Çünkü toplum dediğiniz nedir? Ailenin bir yansıması. Yani ailede bu affetme, affedilme meselesi ne kadar uygulanabiliyorsa.
Yani söz fikrimize, o fikrin dilimizde ifade bulduğu zikrimize, sözümüze, bu sözün eyleme dönüşmüş biçimine dikkat ettiğimizde bu eylemlerin toplamı dediğimiz kaderimiz bizim ahlaki bir çerçevede yapılandırdığımız hayatta herkesin önünü gördüğü, açık şeffaf olarak hayatını yaşadığı, dolayısıyla kimsenin kimseden şüphe etmediği, arkada mutlaka bir hinlik vardır demediği, dolayısıyla yapılan işleri de iyi niyeti vardı ama sonunda bu oldu diyerek çok rahat bir şekilde bağışlayabildiği rafine bir yaşam, sürdürülebilir bir yaşamdır. Rafine bir yaşam bakın. Bunun tersi ortamlarda Allah aşkına, yani size bağıran bir insan sizi önce ürkütür ya. Yani bağırmamış olsaydı siz de, değil mi? Siz de ürkmezdiniz yani. Dolayısıyla bağırmayan bir insan öncelikle. Bu pozisyonda olan, yani affetme pozisyonunda olan herkesin, bu anne babanın çocuklarla ilişkisinde, patronun işçilerle ilişkisinde, bütün hiyerarşik olarak baktığımız zaman, illa bir hiyerarşi kurulacaksa, ben hep şöyle çalışır, bir öncelikli olarak bu işin sorumluluğunu taşıyanlar vardır. Yani öncelikli. Çünkü herkes aynı seviyede değildir. Herkesin ayrı bir pozisyonu ve sorumluluğu vardır. Herkesin kendisini burada sorgulamasında yarar var ama sizin söylediğinizi ben çok anlamlı buldum. Yani sarkacın bir ucunda nefret, öfke var. Aynı hizada sarkacın bıraktığınız zaman öbür tarafında sevgi, merhamet, meveddet var. Dolayısıyla bir insanın bu ikisini gösterme potansiyeli varsa var. Neden kin ve öfke içerisinde insan kendisini harcasın ve o yükün altında ezilsin? Ama bu harcaması. Burada size çok şey düşüyor hocam. Yani eğitmek lazım. Eğitmek lazım kendimizi evet. ve çevremizdekileri.
İşte bu programlar sayesinde hocam sizler de lütfediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu konuşmalar inşallah bir yerlere ulaşıyor diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.